Her biriniz için ben teşekkür etmek istiyorum. Birbirinizi yalnız bırakmadığınız için. Bu küçük sürüyü bazı şeyleri öne çıkararaktan terk etmediğiniz için. Evet. Bilen Rabbin önünde onun bize verdiği gerçekleri anlamaya devam edelim. Yaratılış kitabına bakalım yine. Açalım Yaratılış'ın ikinci bölümündeydik herhalde, değil mi? İkinci, birinci bölümü tamamlamıştık. Geçen hafta son 28. ayetten 31. ayete kadar olan parçayı anlamaya çalışmıştık. Ve son 3 ayette Tanrı yarattığı insana çok ilginç bir takım özellikler vermişti. Özellikle o son 3 ayette Tanrı dedi ki, verimli olun, çoğalın ve yeryüzünü doldurun dediğinde, Tanrı orada cinsellikten söz ettiğini vurgulamıştım hatırlarsanız. Ve cinselliğin de Tanrı'nın gözünde kutsal olduğunu, evlilik bağı içerisinde bu cinsel arzuların kullanılması gerektiğini özellikle vurgulamıştım. Çünkü Tanrı tarafından bizlere verilen birer hediye olduğunu söylemiştim. Ama insan tam tersi bir şekilde ne yapmıştı? Bu cinsel arzuları kendi çıkarları doğrultusunda en kötü bir şekilde kullanmıştı. Ve bunun sonucunda da dünya bugün en karlı iş olaraktan bunu görmektedir sevgili kardeşler. Bir piyasa malı olmuştur maalesef bu kutsal, bize verilen bu kutsal armağan. Ve bir önemli gerçeği daha vurgulamıştım bu birinci bölümde, bu son üç ayette. Bunları ben tekrarlıyorum. Önemlidir. İyice sizlerde bir tazelenme olsun. Tanrı biliyorsunuz yarattığı, yani araştırmaya göre 1 milyon üzerindeki hayvana ayrı ayrı isim verecek kişi Adem ile Havaydı. Burada da şu görüyor ki Tanrı gerçekten Adem'le Havaya çok olağanüstü bir zeka vermişti. Ama daha sonra bu yetkiyi, bu gücü yine günahın düşüşü sonucunda Adem'le Havanın yitirdiğini görmüştük, okumuştuk. Daha sonra son 31. ayette çok ilginç bir ifade kullanıyordu. Tanrı yarattığı o 6 günlük yaratma işini sonuçladıktan sonra, sonuca ulaştırdıktan sonra ne demişti? Çok iyi olduğunu gördü. Yani gördü derken neyi kastediyordu? Her şey Tanrı'nın gözünde oluştu. Yani gözünün altındaydı. Onun haberi, onun denetimi olmadan hiçbir şey kendi başına olmadı. Ve buradaki çok iyi sözü de neyi ifade ediyordu? Tamlığı ifade ediyordu. Yani Tanrı yarattığı her şeyi eksiksiz, kusursuz ve tam olaraktan yarattığını vurguluyordu. Bizler yaptığımız işlere baktığımız zaman, geçen hafta yine bunu söylemiştim, birçok sevmediğimiz, hoşumuza gitmeyen işler var değil mi hayatımıza baktığımız zaman? Hatta öyle işler var ki bizi utandırıyor. Ama Rab işlerine baktığı zaman, yaptığı kendi işlerine baktığı zaman utanç duyacak hiçbir şey yoktu. Hiç utanç duymadı Tanrı. Yarattığı her şeyde hoşnuttu. İşte bu kadar güzel. Demek ki her şey onun kusursuz düzen akışı içerisinde sonuca ulaştı. Hamdolsun. Birinci bölümden ne öğrendik sevgili kardeşler? Kuş bakışı baktığımızda birinci bölüm bize ne gösteriyor? Birinci bölümden sen ne gördün? Tanrı'nın hangi yönlerini orada gördün? Birkaç örnek verebilir misiniz?
(Gülüyor)
ya ışığın önemini, ya yaratıcı gücünü. Demek ki Tanrı'nın yaratıcı gücünü gördük. Işığın gücünü gördüğümüze göre demek ki Tanrı'nın nasıl bir karaktere sahip olduğunu da gördük, değil mi birinci bölümde? Karakteri nasıl? Kusursuz bir karaktere sahip, değil mi? Yarattığı her şeyi kusursuz yarattı. Demek ki Tanrı'nın karakter yapısını, Sami'nin dediği gibi onun üstün gücünü ve her şey üzerinde egemen tek Tanrı olduğunu gördük. Tanrılardan söz edilmiyor, değil mi burada? Birinci bölümün 31 ayetinde tam 32 kez ne geçiyor? Tanrı sözü geçiyor. Tanrı sözü geçiyor. Ve bununla neyi bağlamaya çalışmıştım? Tanrı'yı ispatlamaya gerek yok. Tanrı'yı kalkıp ispatlamamıza gerek yok. Tanrı çok açık bir yerde, açık bir şekilde her sözünde kendisini açık bir şekilde ifade ediyor. Hamdolsun. Ve insana çok önemli bir özellik vermişti. Bunu da hiçbir zaman unutmayalım. Zaten hayvandan ayıran en büyük özelliktir bizi. Bir, seçme. Özgür bir irade verdi sevgili kardeşler. Tanrı bize özgür bir irade verdi. Tanrı'nın bize özgür bir irade vermesi size ne çağrıştırıyor, ne anımsatıyor? Ya sorumluluk. Biliyor musun bizim toplumda bir söz kullanılıyor. Bizim kendi toplumumuzda kader dediğimiz, alın yazısı dediğimiz bir ifade var, değil mi? Bu ifade sevgili kardeşler, Tanrı'nın insana verdiği özgür irade, seçme özelliği, kader olgusunu fırlatıp atıyor aslında. Ortadan söküp atıyor. Eğer kader olsaydı, eğer alın yazısı olsaydı, o zaman insan özgür yaratıldı diyemezdik, değil mi? Eğer insan özgür yaratıldı ise demek ki seçme özelliği var, değil mi? Bir kişilik var ve istediğini seçebiliyor, istediğini karar veriyor. Demek ki hiçbir şekilde insanın yapısını kadere bağlayamayız. Kaderin dışında hareket ediyor. İnsan geleceğini nasıl belirliyor? Kadere göre mi belirliyor? Hayır. İnsan geleceği kendi yaptıklarıyla belirliyor. Yani geleceğini kendi özgür iradesini kullanarak ne yapıyorsa o yaptıklarıyla sonuca ulaşıyor. Onun için sevinebiliriz. Birinci bölümde Rab bize şunu beyan ediyor. Hamdolsun. Kadere yer yok. Kadere yer yok. Kadere yer yok. Evet. Geldik ikinci bölüme. İkinci bölümü okuyalım. Komple tamamını okuyalım. Duyalım ikinci bölümde ne anlatılıyor bize. 24 ayet, 25 ayet. Birinci ayetten diyelim 17'ye kadar bir kardeş okusun. 17'den sonra da sona kadar bir kardeş okusun.
Gök ve yer bütün öğeleriyle tamamlandı. Yedinci gün güne geldiğinde Tanrı yapmakta olduğu işi bitirdi. Yaptığı işten o gün dinlendi. Yedinci gün kutsadı, günü kutsadı. Onu kutsal bir gün olarak belirledi. Çünkü Tanrı o gün yaptığı, yarattığı bütün işi bitirip dinlendi. Göğün ve yerin yaratılış öyküsü. Rab Tanrı göğü ve yeri yarattığında yeryüzünde yabanıl bir fidan, bir ot bile bitmemişti. Çünkü Rab Tanrı henüz yeryüzüne yağmur göndermemişti. toprağı işleyecek insan da yoktu. Yerden yükselen buhar bütün toprakları suluyordu. Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu. Rab Tanrı doğuda Adem'de bir bahçe dikti. Yarattığı Adem'i oraya koydu. Bahçede iyi meyve veren türlü türlü güzel ağaç yetiştirdi. Bahçenin ortasında yaşam ağacıyla iyi ile kötü bilme ağacı vardı. Adem'den bir ırmak doğuyor. Bahçeyi sulayıp orada dört kola ayrılıyordu. İlk ırmağın adı Pişon'dur. Altın kaynakları olan Havila sınırları boyunca akar. Orada iyi altın, reçine ve oniks bulunur. İkinci ırmağın adı Gihon'dur. Kuş sınırları boyunca akar. Üçüncü ırmağın adı Diçledir. Asur'dan doğusundan akar. Dördüncü ırmak ise Fırat'tır. Rab Tanrı Adem bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem'i oraya koydu. Ona bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin diye buyurdu. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün.
Sonra Adem'in yalnız kalması iyi değil dedi. Ona uygun bir yardımcı yaratacağım. Rab Tanrı yerdeki hayvanların, gökteki kuşların tümünü topraktan yaratmıştı. Onlara ne ad vereceğini görmek için hepsini Adem'e getirdi. Adem her birine ne ad verdiyse o canlı o adla anıldı. Adem bütün evcil ve yabanıl hayvanlara, gökte uçan kuşlara ad koydu. Ama kendisi için uygun bir yardımcı bulunmadı. Rab Tanrı Adem'e derin bir uyku verdi. Adem uyurken Rab Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapadı. Adem'den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Adem'e getirdi. Adem, işte bu benim kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış ettir, dedi. Ona kadın denilecek. Çünkü o adamdan alındı. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Adem de karısı da çıplaktılar. Henüz utanç nedir bilmiyorlardı.
Şimdi bu ikinci bölümde sevgili kardeşler, ilk kez göksel bir açıklamayla ilgili bir ilkeyle karşı karşıya geliyoruz. Nedir bu ilke? Gördüğümüz ilke, Tanrı'nın biliyorsunuz kutsal ruhu bazen olayları ve gerçekleri kısaca sıralayıp açıklar. Değil mi? Daha sonra ne yapar? O açıkladığı gerçeklerden en önemli olan gerçeği eline alır. Onu tekrar inceleyerekten detaylı bir şekilde bizleri aydınlataraktan ne yapar? Açıklar. Her ne kadar şeye baktığımız zaman özellikle Tesniye kitabına baktığımız zaman orada yasanın tekrarını görürüz değil mi? Onun için Tesniye kitabına yasanın tekrarı demişler. Ama aslında yasanın tekrarı değil. Birinci bölümdeki olaylara bakarsanız, daha sonra ikinci bölümdeki olaylarla bir karşılaştırma yaparsanız, orada bir yorum görüyorsunuz. Nasıl bir yorum? Birinci bölümdeki olaylar, ikinci bölümde daha çok açık bir şekilde, değil mi, yorumlanıyor. Demek ki diyebiliriz ki, ikinci bölüm, birinci bölümün yorumu gibi. Aynı şekilde bu çıkış kitabındaki o yasa anlatılırken Tesniye kitabı da yasanın yorumunu açık bir şekilde bize aktarıyor. Yani bizde bir şekilde yorumluyor bizlere. Bunu aynı zamanda Yeni antlaşmada da görüyoruz. Biliyorsunuz Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'ya baktığımız zaman dört bölümde de, dört kitapta da aynı olayların tekrarlandığını görüyorsun. Ama bu tekrar olaraktan görmemek lazım. Bunu nasıl görmek lazım? Bunlar birbirlerini destekleyerekten bizim çok daha açık bir şekilde anlayabilmemiz için bir şekilde yorumlanmakta, açıklanmakta bizlere. Aydınlatma niteliği de görülmesi gerekiyor. Şimdi ikinci bölüm çok önemli bir ifadeyle başlıyor. Sept günüyle başlıyor. Sept günü. Nedir sept günü? Ya da İbranice'de kutsanan zaman anlamına gelen Şabat. Yedinci gün. Ne demek oluyor? Bunu ilk üç ayette açık bir şekilde gördük değil mi? Gök ve yer bütün öğeleriyle tamamlandı. Tanrı yapmakta olduğu işi yedinci gün bitirdi. Yaptığı işten o gün dinlendi. Yedinci günü kutsadı. Onu kutsal bir gün olarak belirledi. Çünkü Tanrı o gün yaptığı, yarattığı bütün işi bitirip dinlendi diyor. Şimdi Tanrı yarattığı bütün işi bitirip dinlendi diye yazdığına göre bunu nasıl anlamamız gerekiyor? Nasıl anlayabiliriz? Tanrı yaptığı işlerin sonucunda yoruldu mu? Hı? O soru işareti değil mi? Güzel bir soru işareti. Ben de kendime çok çok sık sorduğum sorulardan bir tanesi. Ama ben diyebiliyorum buna. Tanrı kesinlikle bizler gibi işin sonunda kalksın, of be çok yoruldum, hiç ara vermeden çalıştım, oturayım birazcık dinleneyim desin. Yaşaya peygamberde çok güzel bir gerçek var. Bize çok açık bir şekilde ifade ediliyor. İsterseniz bakalım ona 40. bölümde. İşaya 40'ta. Evet. Çok daha vurguyla söylüyor. O ayetten başka bir ayet. 40-28. Ne diyor orada? Enver.
Biliyor musun? Duymadın mı?
Bilmiyor musun?
Bilmiyor musun? Duymadın mı? Ebedi Tanrı Rab bütün dünyayı yaratan ne yorulur ne de sayılır.
Bu kadar yeter. Ama baştaki ifade çok önemli. Bilmiyor musun diyor. Demek ki bilmemiz gereken bir gerçek var. Duymadın mı diyor. Demek ki duymamız gereken bir gerçek var. Nedir o? İşte bu. Tanrı yorulmaz sevgili kardeşim. Tanrı yorulan bir varlık değil hamdolsun. Bu dinlenme sözcüğünün ardındaki düşünce tamamlamış olmanın, yani işi tamamlamış olmanın verdiği rahatlıktır. İşi tamamlamış olmanın verdiği rahatlık. Şimdi şöyle düşünelim. Bir eser yapıyorsun. Bir ressam bir resim yapıyor. O resmi bitirdikten sonra, tamamladıktan sonra ne yapıyor? Resme şöyle bir bakıyor. O bitirilmiş olmanın rahatlığı içerisinde. O huzuru içerisinde. Ben 17 yaşındayken daha o zaman teknik okula gidiyordum. Teknik okula gittiğim dönemde babam ev yaptırıyordu. Ve o evin elektrik işini ben yaptım. O elektrik işini tabii ki o kadar kolay olmadı, onu tek başıma yapmak. Epey uzun sürdü. Ve işi bitirdikten sonra, elektriği bağladıktan sonra düğmeye basıp lambaların hepsi patır patır patır patır yandıktan sonra emin olun bugün gibi hatırlarım. Çektim bir sandalyeye, oturdum ve o bitirmiş olmanın verdiği rahatlığı içimde duydum. Yorulduğum için oturmadım ama. o bitirmiş olmanın, işi tamamlamış olmanın rahatlığı vardı içimde. Bitti. Yorulduğum için değil ama bitirdiğim için. İşte buradaki ifade de aynı bu şekilde sevgili kardeşler. İsa ne yaptı? İbraniler 10. bölüme bakın lütfen. İbraniler 10. bölümde 12. ayette İsa aynı şeyi yaptı. 12. ayet. Mesih günahlara karşı sonsuza dek geçerli olan tek kurban sunusunu sunduktan sonra Tanrı'nın sağında oturdu. Yorulduğu için mi oturdu? Niye oturdu? Dedi ki ben kurtuluş için yapılması gereken her şeyi yaptım, bitti. Senin bir şey yapmana gerek yok. Amin. Recep'in bir şey ilave etmesine gerek yok. Kurtuluş tamamlandı. İşte aynı şekilde 6 günlük yaratma işini sonuçladığında da çok iyi olduğunu ve bundan başka yapacak bir şey kalmadığını Tanrı gördü. Çünkü yaptığı iş tamamdı, tamdı. Bir şeylerle Tanrı'nın uğraşması gerekmiyordu. Demek ki tamamlamış olmanın rahatlığı içindeydi Tanrı. O rahatlık içerisindeydi. Ama o rahatlık biraz bozuldu değil mi? O Tanrı'nın işi tamamladıktan sonra, o kusursuz yaratılışı sonuçladıktan sonra o rahatlık, her şey bir düzen akışı içerisinde, o yaşam çarkı çok güzel bir şekilde dönerken bir anda Tanrı'nın tekrar harekete geçtiğini görüyoruz. Ne zaman Tanrı harekete tekrar geçti? O yaratmış olduğu şeylerin zevkine varırken, o rahatlığı yaşarken Tanrı ne zaman tekrar harekete geçmek zorunda kaldı? İnsan günaha düştükten sonra, değil mi? Demek ki Tanrı'nın rahatını bozan insanın tekrar düşüşüydü. Günaha düşüşüydü. Yani kusursuzluğun bozulmasıydı. Ben size sorarım sevgili kardeşim. Eğer bir resim bitirmiş bir ressam, eğer o resmin üzerine bir su damlarsa ya da bambaşka bir renk, başka bir şey damlarsa, o resim bozulursa ne yapar ressam? Onu kurtarmak için uğraşır değil mi? O resmi tekrar eski haline getirmek için. Ama çok ilginç bir gerçek var aynı zamanda burada. Şimdi diğer günlerde olduğu gibi bu 7. günde gece ve gündüzden söz edilmiyor. Çok dikkatimi çekti bu. Hiç dikkatinizi çekti mi? Ne diyor? Akşam oldu, sabah oldu, birinci gün oluştu. Değil mi? Akşam oldu, sabah oldu, ikinci gün oluştu. Akşam oldu, sabah oldu, üçüncü gün oluştu. Akşam oldu, sabah oldu, beşinci gün oluştu. Akşam oldu, sabah oldu, altıncı gün oluştu. Akşam oldu, sabah oldu, yedinci gün oluştu. Yazıyor mu orada? Demek ki Şabat dediğimiz yedinci günün sonu yoktu. Yani Şabat dediğimiz o Tanrı'nın doya doya o yarattığı, oluşturduğu oluşuma rahatlık içerisinde, doyum içerisinde onu seyrederken o huzurun bir sonu yoktu. Yani akşamla, sabahla, bir günle sınırlandırılmadı. Yani sonsuz bir huzurdan söz ediliyor burada. Sonsuza dek devam edecek olan, sonsuza dek sürecek olan esenlikten söz ediliyor burada sevgili kardeşler. Ama bu kusursuzluk daha önce de vurguladığım gibi ne zaman bozuluyor? Adem'le Havva'nın itaatsizliği sonucunda. Bunun için Tanrı kurtarma işlemini başlatıyor. Tekrar harekete geçerek. Sanıyorum bundan dolayı herhalde Set gününde Yahudiler, din adamları İsa'yı eleştirdiler, değil mi? Ve İsa'yı eleştirdikleri zaman İsa ne dedi onlara? Yuhanna'da 5. bölümde 17. ayette babam şu ana dek çalışmasını sürdürüyor. Ben de çalışıyorum. Yani çalışmaya devam ediyorum. Çünkü Tanrı'nın gerçekleştirmiş olduğu o düzen, o kusursuzluk günahın sonucunda tekrar bozulunca Tanrı tekrar harekete geçmesi gerekiyordu. Onun için İsa Mesih de babanın başlattığı işi devam ettiriyordu. Şimdi de aynı iş Kutsal Ruhu aracılığıyla ne yapıyor? Devam ediyor. Hala iş başında, hamdolsun. Onun için insanları tekrar kendisiyle birlikteliğe getirmek için hamdolsun çalışmaya devam ediyor ve devam edecektir de. Hiçbir zaman onun bizlere olan sevgisi, onun bizlere olan merhameti sevgili kardeşler sadece 6 gün ile sınırlı olamazdı. Rabbin sevgisi, merhameti sadece 6 gün için mi geçerliydi? Hayır. Onun için ne diyor Markos'da 2. bölümde 28'de diyor ki o her günün Rabbidir. O her günün Rabbidir. Bu yasacıları biliyorsunuz değil mi? Adventist diyorlar bazen. Bu yasacılardan biri bir imanlı kardeşe şöyle bir soru soruyor. Sen Sept günü tutar mısın? Sept günü tutuyor musun diye. Ondan sonra bu kardeşe demiş ki tabii ben Sept günü tutarım. O da herhalde bu kardeşi yakından tanıdığı için hangi gün Sept günü tutarsın diye sormuş. O da demiş ki cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve tekrar cumartesi tekrar başlarım tutmaya. Tabii adam şok ediyor. Ne demek istiyorsun? Yani Sept günü haftanın tamamını mı içeriyor diye. Ve adam çok ilginç ve güzel bir açıklama yapıyor. Çok hoşuma gitti. Diyor ki Sept günü şimdi diyor içinde yaşadığımız lütuf günüdür. Tanrı'nın lütuf günü. Tanrı'nın inayet günü. Tanrı'nın kayra günü. Diyor ki Tanrı İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşu tamamladı. Ve şimdi bana diyor ki ben de dinlen. Ben de dinleniyorum. Yani bu kargaşa içerisinde Rabbim bana verdiği o huzuru hayatımda yaşıyorum. Sadece cumartesiden cumartesiye değil haftanın bütün günlerinde. Rabbim bana sağladığı o huzuru hayatımın her gününde yaşıyorum. İşte bunun için sevgili kardeşler Rab Sept günü yan gelip yatamazdı. Babanın işiyle uğraşıyordu. Kolosserler 2. bölümde 16 ve 17. ayetlere bakalım. Onun için burada çok açık net bir şekilde vurgulanıyor. Hiç kimse diyor yiyecek içecekte dinsel gün, yeni ay ya da Şabat günü gibi sorunlarla size yargıç kesilmesin. Bunlar diyor ileride beklenenlerin gölgesinden başka bir şey değildir. Ve çok güzel, sondaki ifade çok güzel. Somut gerçek diyor Mesih'tir. Hamdolsun. Belirgin olan asıl önemli olandır değil mi? Belirgin gerçek, görülebilir gerçek Mesih'tir diyor. Demek ki önemli olan nedir burada? Önemli olan şudur. Tanrı'nın sevgi yasasıyla yaşayabilmek. Nedir onun sevgi yasası? Kayra, onun kayrası. Onun kayrası, onun inayeti, onun lütfu ne yapmıştır? Bizi yasanın talep ettiği yargıdan tamamıyla özgür etmiştir. Hamdolsun. Rab her günün Rabbidir. Tanrı tabii ki eski antlaşmada birçok törenler verdi insanlar için ama Pavlus'un da açıkça ifade ettiği gibi bu gölgeden başka bir şey değildi, resimden başka bir şey değildi. Hangisi daha güzel? Tekrar geriye gidip resime mi bakmak yoksa yaşayan, bugün var olan, belirgin olan Rabbe, İsa Mesih'e mi sımsıkı sarılmak? Hangisi daha önemli? Geçmişe mi gitmek, resimle mi uğraşmak, benim resmime bakmak mı daha güzel yoksa benimle birlikte olmanız mı daha güzel? Çok daha farklı bir şey değil mi sevgili kardeşler? Onun için bizim kalkıp tekrar geçmişe gidip oradaki ilkelerle, oradaki o gölgeyle uğraşmamıza gerek yok. Somut gerçeğe sımsıkı sarılmamız gerekiyor sevgili kardeşler. Onun huzurunda olmanın tadını çıkartalım. Bakalım İbraniler 4'e. Rab bizi çok özel bir konuma getirdi hamdolsun. Çok güzel bir duruma getirdi. 4. bölümün 10. ayetini okusun bir kardeş lütfen. Kademe kademe ilerleyeceğiz. Ne anlıyorsunuz buradan? Tabii rahata kavuşacağız ama burada onun diyor dinginliğine giren kişi de işlerini bırakıp dinginliğe kavuşmuştur. Demek ki bu sahip olduğumuz bir şey, bu dinlenme. Yani şu anda sahip olduğumuz bir şey. Ama sonsuz dinlenmeye biz sahibiz. Ama bunu biz gerçek anlamda arınmış olaraktan Rabbin gelişiyle onu daha net bir şekilde göreceğiz. Ama İsa Mesih bunu çarmıhta gerçekleştirdi mi? Gerçekleştirdi. Gerçekleştirdiğinden dolayı o huzura girme ayrıcalığını bizlere verdi, sağladı. Biz şu anda onun sağlamış olduğu huzura sahibiz sevgili kardeşler. Bizim dünyadaki ruhsal konumumuz bu. Daha önce de söyledim ya, sıkıntılar olabilir, sorunlar olabilir, bedensel açıdan etkilenebiliriz. Ama ruhsal kavramda düşündüğümüz zaman Rab'de sahip olduğumuz esenliği kaybetmememiz lazım. Onu bırakmamamız lazım. O esenlik, o huzur bizlere verilmiş. Hamdolsun bizim elimizde. Biz o esenliği hayatımızın her alanında yaşamamız gerekiyor. Aynı zamanda yansıtmamız da gerekiyor. Ne diyor? Romalılar 5:1'de Tanrı'nın önünde diyor, barış içindeyiz. Tanrı'nın önünde barış içindeyiz. Demek ki barış olanın yüreğinde huzur yok mudur sevgili kardeşler? Senin yüreğin barışa, esenliğe ulaşmadı mı? Hamdolsun. Hamdolsun. Onun gerçekleştirdiği sonsuz rahatlık o geldiğinde sonsuza dek devam edecektir. Gece ve gündüz ile sınırlandırılmadığı için. Hamdolsun. Demek ki o zaman, o huzur diyarı gece ve gündüze sınırlandırılmadı. Sonsuza dek devam edecek bir huzur. Sonsuza dek devam edecek olan bir esenlik. Onun için o kadar çok seviniyorum ki buna çalışırken büyük bir zevk aldım. Yani oradaki 7. günü kalkıp sınırlanmamış olması o esenliğin sonsuza kadar devam edeceğini gösteriyordu. Gerçekten. Bizim esenliğimiz hiçbir şekilde O sonsuz yaşamın getirdiği o sonsuz esenlik sonsuza kadar devam edecek. Ömür boyu. Ne kadar güzel bir şey. Harika bir şey, bilmiyorum. Yani ben çok büyük bir zevk aldım. O gerçekleri keşfettiğim zaman, gördüğüm zaman sevgili kardeşler. Sonsuza kadar devam edecek olan bir esenlik. Evet. 4 ve 6. ayetlere bakalım. Bir zahmet. Şimdi burada dikkatinizi çektiyse eğer göğün ve yerin yaratılış öyküsü diyor. Yaratılış hikayesi. Yaratılış öyküsü. Biraz bana çok basit geldi. Biraz araştırdım, baktım. Ve İbranice için kullanılan söz töldah diye bir söz. Töldah, töldah. Töldah diye bir söz. İbranice. Anlamı ne? Aile kütüğü demek. Aile kütüğü. Aile kayıtları. Biz Türkçe'de aile kütüğü diyoruz. Yani aileyle ilgili bütün her şeyin kaydedildiği defter. Buradaki anlamı bu. Aile kütüğü. Yani kutsal kitabın ilk 5 kitabı bir aile gibi birbirine bağlı ve birbirini tamamlayan yazılar. Yani söylemeye çalıştığım gerçek şu, yaratılış öyküsünden söz edilirken sadece evrenin yaratılışı değil, aynı zamanda da neden söz ediliyor? İnsanlık soyunun aile öyküsü de. İnsanlık soyundan da söz ediliyor değil mi? İnsanlık soyunu da hesaba katmamız gerekiyor. Çünkü Tanrı sadece göğün ve yerin yaratıcısı değil, aynı zamanda da daha sonra yeryüzüne yerleştireceği insanlık ailesiyle de ilgileniyor. İnsanlık ailesiyle. Tanrı başlangıçta yeri ve göğü yarattı. Demek ki ilk bölümü açan bu önemli sözler bize çok açık bir şekilde hangi amaçla? Dünyaya şekil verdiğini, hangi amaçla yaratmak istediğini bize net bir şekilde aktarıyor. Yani ilk bölümde geçen 31 ayetin belirli bir amacı vardı. Yani ilk insan yeryüzüne belirmeden önce insanın yaşayabileceği bir yer hazırlanıyordu ilk bölümde. Ve o hazırlanma işi, yaratma işi kusursuz bir şekilde sonuçlandıktan sonra yaratacağı insanı yerleştirebileceği, yaşayabileceği özel bir yere ne yapacaktır daha sonra okuduk ikinci bölümde? Onu çok özel bir yere yerleştirecektir. Onun için bir kez daha vurgulamak istiyorum bunu. Ne bitkiden ne de hayvandan insan olmaya doğru bir evrim olmuştur. Yani insan tamamıyla bitkiden ve hayvandan ayrı, apayrı bir şekilde oluşturulmuştur. Bitkiden bir takım süreçlerden geçerekten insan oluşmadı ya da hayvandan bir takım süreçlerden geçerekten evrim süreci diyoruz buna. O süreçlerden geçerekten insan oluşmadı. İnsan tamamıyla, çok önemli olduğu için bunu söylüyorum, tamamıyla bitkiden yarattığı diğer yaratıklardan ayrı bir şekilde yarattı. Çok özel bir şekilde yarattı. Nasıl yarattı? İşte bunu son olaraktan 7. ayette okuyoruz. Bunu açıkladıktan sonra noktalayacağım. Ne diyor 7. ayette?
Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattı. Evet. Burnuna yaşam solunumu üfledi.
Ve böylece Adem demek ki burada da çok açık değil mi? Evrim yoluyla değil, yaratma yoluyla insan oluşturuluyor. Tanrı insanı yarattı. Demek ki yaratma yoluyla insan oluşuyor. Demek ki insana şekil verilirken hiçbir organik özelliği olmayan, yani hiçbir yaşam özelliği olmayan bir maddeden insanı oluşturuyor, şekil veriyor. Yani toprak dediğimiz o maddeden, tıpkı çömlekçinin çömleğe şekil verdiği gibi Tanrı hiçbir özelliği olmayan, hiçbir yaşam özelliği olmayan o maddeyi alıyor, bir çömlekçi gibi ona ne yapıyor? Bir şekil veriyor. Değil mi? Şekil veriyor. Şekil verdikten sonra onun burnuna yaşam nefesini üflüyor. Ama ilginç olan bir şey var. Yapılan araştırmaya göre toprak içerisinde 15-16 özel bir madde var, element. Ve insanın fiziksel yapısını araştıran bilim adamları bu 15-16 maddenin, elementin insanda da mevcut olduğunu ispatlamışlar. Yani insanın fiziksel yapısı topraktan çıkıp geldiğini bize açık bir şekilde gösteriyor. Bilimsel açıdan bile bu doğrudur. Bugün eski mezarlara gittiğimiz zaman daha önce yiyip içen, sağa sola koşan insanın toprak olduğunu görüyoruz, değil mi? Onun için kutsal kitap diyor ki topraksın, topraktan geldin ve toprağa geri gideceksin. Demek ki insanın fiziksel yapısını oluşturan topraktır sevgili kardeşler. Onun için insanı değerli kılan insanın fiziksel yapısı değil. Beni değerli kılan benim etim, kemiğim değil. Beni değerli kılan onu yaratan Tanrı'nın yaşam nefesi. Tanrı bana ne yaptı? Yaşam nefesini verdi. Demek ki insan Tanrı'nın yaşam nefesini taşıyan bir varlık. Seni hayvandan çok çok ayrıcalıklı kılan Tanrı'nın o yaşam nefesini taşıyor olman. Onun sana verdiği o ruhu taşıyor olman. Yoksa bedenin o kadar pek fazla önemi yok. Çünkü 146. mezmurda diyor ki toprak diyor ki beden topraktır. Beden diyor toprağa dönecektir. Ama ruh onu yaratana geri dönecektir diyor. Görebiliyor musunuz? Beden gidecek. Ama gitmeyen bir şey var. Tanrı'nın verdiği o yaşam nefesi. Ruh. Tabii İbranice'de nefes. Evet. Zaten Arapça'da da nefes. İbranice'de de nefes. Biz Türkçe'de de nefes kullanıyoruz. Soluk. Nefes. Çok ilginç. Doğru. İşte bizi ayrıcalıklı kılan gerçekten tanrısal özelliği taşımamız olmasıdır. İşte bu ruh sayesinde Tanrı'nın insana verdiği o soluk nefes sayesinde Tanrı ile ilişki kurabiliyor ve onun sevgisini, onun merhametini ve onun kaygısını bol bol tadarak tecrübe edebiliyor. Hayvan bunu yapabilir mi? Mümkün değil. Değil mi? İnsan Tanrı'ya hizmet eden, insan Tanrı'ya tapınabilen kutsal bir varlık. Ruhsal bir varlık. Ama hayvan kesinlikle böyle bir özelliği yok. İkinci bölümde okuduk. Ne okuduk? Hayvan da topraktan yaratıldı, değil mi? Ama çok ilginç sevgili kardeşler. Biraz burayı yavaş yavaş kademe kademe gitmek istiyorum. İyice dikkat edin. Birazcık mimiklerle yapacağım bu işi. Tanrı bir hareketle hayvanları yarattı. Nasıl yarattığını yorum olarak da ikinci bölümde okuduk. Topraktan diyor yarattı. 19. ayette falan yazıyor. Yanılmıyorsam. Şimdi Tanrı hayvanlara yaratırken, hayvanları yaratırken, hayvanları yaratır yaratmaz, topraktan oluşturur oluşturmaz, can da birlikte oluştu. Yani hayvan topraktan biçimlenirken, diyelim böyle, biçim alırken, birlikte aynı anda can da oluştu ve yaşayan can oldular. Ama insana baktığımız zaman Tanrı insanı topraktan oluştururken aynı anda can oluşmadı. Çok önemli bir nokta bu. Aynı anda oluşmadı can. Ne zaman oluştu? Önce Tanrı elleriyle ona şekil verdikten sonra ne yaptı? Çok önemli bir şey yaptı. Ona evdi. Onunla ne yaptı? İlişki içerisinde büyüdü. Anlatabiliyor muyum? İlişki kurdu. Kendini onunla bütünledi. Yarattığı canla ne yapıyor? Kendini bütünlüyor. Yani toprak kendi başına bir özelliği yoktu. Tanrı kendinden bir şey vermesi lazımdı. İşte bizim üstünlüğümüz burada. Tanrı'yla biz onun için ilişki kurabiliyoruz. Tanrı direkt olaraktan yarattığı insanla ilişki içerisine girdi. O ilişkiyi kurduğu için bugün insan Tanrı'yla ilişki içerisinde. Ama hayvanla aynı ilişkiyi kurmadı Tanrı. Hayvana eğilip onunla bir ilişki içerisine girdi. Ama insanla, insanı yarattıktan sonra, şekil verdikten sonra onunla birebir bir ilişki içerisine girdi. Farkı görebiliyor musunuz? İşte o ilişki içerisine girmesinin sonucu ona verdiği o nefes, ona verdiği o soluk insanı Tanrı'yla bir kıldı. İşte bizi Tanrı'ya benzer kılan budur. Biz nasıl Tanrı'ya benzer yaratıldık? Çünkü Tanrı'yla birlikte ilişki içerisindeyiz. Tanrı insanla ilişki içerisine girdi. İşte onun için insan ölümsüzdür. Ama hayvan ölümlü. Bugün Yahva şahitlerinin dediği gibi hayvan da diyor ölür, insan da ölüp gidiyor. Ama hayır. Bedensel açıdan doğrudur. Ama insan ölümsüzdür. Beden yok oluyor ama Tanrı'nın ona verdiği o ruh yok olup gitmiyor sevgili kardeşler. Sonsuza dek yaşayacaktır. Anlayabildiniz mi buradaki ince noktayı? Tanrı insanla özel bir ilişki içerisine girdi. Kendinden bir şey vermesi gerekiyordu. Ve sen sevgili kardeşim Tanrı'ya ait olan bir şeyi taşıyorsun. Çok özel bir şeyi taşıyorsun. İşte bu taşıdığın özellik var ya seni Tanrı'ya benzer kılıyor. Tanrı'ya ait olduğunu gösteriyor. Bu kadar üstün, bu kadar büyük bir değer taşıyorsun. Onun için şaşırıp kalıyorum. Çoğu zaman belki okumuşsunuzdur. Afrika'nın bilmem ne bölgesinde bir takım kemikler bulunuyor. Ve bir takım kemikler bulunduktan sonra o kemikler işte insan kemikleriyle karşılaştırılıyor. Ve karşılaştıktan sonra işte dedelerimiz diyorlar. İşte bizim atalarımız yani maymunlara ya da daha ilkel hayvanlarla karşılaştırıyorlar. Bir takım benzerlikler aramaya çalışıyorlar. Ama hiç şunun kanıtını, yanıtını veremiyorlar sevgili kardeşler. İnsanda o konuşma yeteneği nasıl gelişti? Bırakın konuşma yeteneğini, insandaki o vicdan, o özgür irade nasıl oluştu? Ha? Ya, sevgi nasıl oluştu? Birçok şey ilave edebiliriz tabii ki. O vicdan nasıl gelişti insanda? Bunlara yanıt yok. Ama kutsal kitap bize çok güzel yanıtını veriyor ona. Çok tek bir sözle yanıtını veriyor hamdolsun. İnsan isterse fiziksel anlamda birçok benzerlikler bulması mümkün. Neden mümkün? İnsan hayvanlarla birlikte aynı koşullarda yaşadı. Aynı sudan içti. Aynı toprağın ürününden yedi. Aynı havayı teneffüs etti. Soludu. Fiziksel açıdan bir takım benzerlikler bulmak mümkün. Ama içsel yapına baktığın zaman insan tamamıyla apayrı bir yaratıktır. İşte hamdolsun. Evet, son şu gerçekle sizi baş başa bırakmak istiyorum. Bu verme, Tanrı'nın kendinden bir şey verme konusuyla ilgili. İnsan yaşayan bir varlık olabilmesi için toprak buna yeterli değildi. Tanrı ne yaptı? Kendinden bir şey vermesi gerekiyordu. Ve verdi. Ve vermenin sonucunda ne oldu? İnsan yaşayan bir can oldu. Daha sonra ne oluyor? Günaha düşüşü sonucunda insan o Tanrı'yla var olan, o kurulan o ruhsal ilişki ne oluyor? Bozuluyor değil mi? Bozulduktan sonra Tanrı ne yaptı? Yine bir şey daha verdi. O ilişkiyi tekrar kurabilmesi için. Bir şey daha vermesi gerekiyordu. Ne verdi? O ilişkiyi tekrar kurabilmesi için bir şey daha vermesi gerekiyordu Tanrı'nın. İnsan, Tanrı insanla ruhsal ilişkiyi sağladı ve insan günaha düştükten sonra o Tanrı'nın sağladığı o ruhsal bağ koptu. Ama Tanrı tekrar o bağı kurabilmesi için bir şey daha vermesi gerekiyordu. O bağı tekrar kurabilmesi için. Yine verdi, yine bir şey daha verdi. Yani adamı, insanı yaratırken kendinden bir şey vermesi gerekmiyor muydu? Gerekiyordu değil mi? Benim kurtuluşum için, benim Tanrı ile birlikte sonsuza dek yaşayabilmem için, o sonsuz diyara girebilmem için Tanrı yine bir şey vermesi gerekiyordu. Havadan sudan değil. Kendisinden yine bir şey vermesi lazımdı. Yuhanna 3.6'da ne diyor? Tanrı dünyayı, yani seni, beni o kadar çok sevdi ki nokta nokta nokta nokta verdi. Ne verdi? Biricik oğlunu verdi. Neden verdi? Mahvolmayasın diye. Sonsuz, ebedi yaşama sahip olasın diye sevgili kardeşim. İşte bu yaşam bitkiye verilen yaşamdan farklı bir yaşam sevgili kardeşler. Yunanca'da da farklı kelimeler kullanıyor. Yani aklıma geldi, onu da söylemek istiyorum. Birinde bios, bu bitkilere verilen bir yaşam. Diğeri ise soi. Soi, niteliği olan bir yaşam. Yani nitelik var. Öbüründe varlığını sürdürmesi için verilen bir şey. Ama bize verilen yaşam, niteliği olan bir yaşam sevgili kardeşler. Çok daha üstün bir yaşam. Evet, yaratılışta elleriyle şekil verdiği Adem'e yaşam solunu vermesi gerektiği gibi sonsuz yaşama kavuşabilmen, sonsuz huzuruna girebilmen için de kendini senin için vermesi gerekiyordu. Amin diyebilir miyiz? Rab Tanrı Adem'e nasıl ki yaşam nefesini vermesi gerekiyordu ki yaşayabilmesi için, aynı şekilde bizim bugün o ruhsal ilişkiyi kurabilmemiz için, sonsuza dek yaşayabilmemiz için biricik oğlunu, biricik parçasını feda etmesi gerekiyordu. Bu kadar değerlisin. Bu kadar önemlisin. Rab hepinizi bereketlesin. Ve bu ruhsal gerçekleri özümlememizi sağlasın. Sindirebilmemizi sağlasın sevgili kardeşler.